Kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız, Erkam Radyo'da Eğitimde İyi Örnekler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta güzel misafirlerimiz, güzel dostlarımız var. Uzaklardan geldiler. Türkiye'nin bir ucundan diyelim geldiler. Kendileriyle inşallah yapmış oldukları gönüllülük çalışmalarını konuşacağız. O hizmetleri sizlerle buluşturmaya, sizlerle tanıştırmaya gayret edeceğiz. Elhamdülillah ülkemizin her tarafında artık dernekler var, vakıflar var, gönül insanları var, gönül erleri var. Bu gönül erleri boş durmuyor. Bir taraftan efendim kendi hayatlarını idame ettirecek, maişetlerini kazanacak bir geçim temini elde ederken, diğer taraftan da ben Allah için burada ne yapabilirim? İnsanların efendim hizmetleri için neler yapabilirim? Hakkın rızası kulların rızasındadır. Kulların rızasını kazanmak lazım ki hakkın rızasını kazanabilelim gayesiyle, efendim düşüncesiyle boş durmuyorlar. Maişet teminin haricindeki vakitlerinde de Antalya insanına, bu arada yöreyi de söylemiş olduk, Antalya insanına, efendim Türkiye'nin diğer ucundaki oradaki güzel dostlarımıza, kardeşlerimize hizmetler ulaştırmaya, faydalı olmaya, milli manevi değerlerimizi oradaki gençlere, yavrulara aktarmaya azami derecede gayret ediyorlar. Zaten bu gayretlerin çoğalması lazım, artması lazım. Biraz kendimizi toparlamamız lazım, cesaretimizi toparlamamız lazım. İnsanlar genelde böyle sivil toplum dendiğinde, gönüllülük çalışmaları dendiğinde biraz böyle bir özgüven eksikliği de oluyor. Yapabilir miyim, edebilir miyim, nasıl olur, nasıl gider gibi kaygıları oluyor ama yapabiliriz Allah'ın izniyle. Evet. Yola çıkmak lazım, yola koyulmak lazım, niyetimizi ortaya koymak lazım. Çünkü biz böyle niyet edip yola koyulduğumuzda Cenab-ı Hak yardımını bizimle beraber kılıyor. Estağfirullah, intensurullahe yensurküm ve yusebbit aklameküm. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardımcı olur ve ayaklarınızı sabit kılar buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Yani siz Allah'ın kullarına faydalı olacağım diye Allah rızası için yola koyulduğunuzda yardımcınız benim diyor Cenab-ı Hak. Onun için kıymetli dostlar, kıymetli dinleyenler, efendim arabalarında, evlerinde bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimiz, biz niyet edip samimi niyetlerle yola koyulduğumuzda Cenab-ı Hak en birinci yardımcımız olacaktır. Bundan hiç endişe etmeyelim. Nitekim dün bir söz duydum. Gerçekten çok da hoşuma gitti. Bir dostumuz Mehmet Dinç Bey var. Radyomuzun da önemli efendim programcılarından birisidir Mehmet Bey. Ondan işittim bunu. Sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlar, değerli dinleyiciler. Çünkü gerçekten çok anlamlı. Başarılı insanlarla başarısız insanlar arasındaki farkı ortaya koyan bir söz bu. Aynı zamanda gelişmiş toplumlarla geri kalmış toplumların bakış açılarını ortaya koyan bir söz. Gelişmiş toplumlarda veyahut da başarılı insanlarda şöyle bir mantalite var. Bir şeyi eğer birileri yapabiliyorsa onu ben de yapabilirim. Başarılı insanlar böyle düşünürmüş. Bir şeyi eğer birileri yapabiliyorsa onu ben de yapabilirim. Bir şeyi eğer kimse yapmıyorsa onu muhakkak ben yapmalıyım. Böyle düşünürlermiş. Bir şeyi eğer herkes yapıyorsa ben de yapabilirim. Bir şeyi kimse yapmıyorsa onu muhakkak ben yapmalıyım. Yani gelişmiş toplumlardaki insanların bakış açısı veyahut da başarılı insanların bakış açısı bu. Başarısız insanlar nasılmış? O da enteresan. Bir şeyi birileri yapıyorsa zaten benim yapmama gerek yok, yapılıyor. Eğer bir şeyi hiç kimse yapmıyorsa ben nasıl yapayım, kimse yapamamış bunu diye düşünürlermiş. Evet. İşte Japonların mesela birinci söylediğim ifadeyi söylediğini, o tarzda düşündüğünü ifade ediyorlar. Onun için kıymetli dostlar, gönüllülük çalışmalarında hiç tereddüt etmeden elimizden ne geliyorsa, gönlümüzden ne kopuyorsa, ne kadar vaktimiz varsa gayrete soyunmak lazım. Yardımcımız Cenab-ı Hak ayetle bu açıklanılıyor. Evet kıymetli dostlar, ben kısa bir giriş yaptım. Bugün kısa bir giriş yaptım. Bizim efendim dinleyicilerimiz bizim bu girişlerimizi seviyorlar. Ben de onun için ilk başta kendim biraz konuşuyorum. Hem programa konukları hazırlıyorum, hem dinleyicilerimizi hazırlamış oluyorum böylece konuya. İki tane kıymetli dostumuz aramızda, Mustafa Çoban Bey ve Salih Çoban Bey, ve Mustafa Çoban Bey birlikteyiz kendileriyle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Burada güzel bir şey de var Salih Bey, abi kardeş.
Evet.
Yani
evet.
Abi kardeş, kıymetli dinleyenlerimiz, bu da çok anlamlı, çok güzel. Salih Bey ve Mustafa Bey abi kardeşler ve Antalya'dan konuğumuz oldular, misafirimiz oldular. Bu iki abi kardeş Antalya'da omuz omuza vermiş. Birlikte Hakk'ın kullarını razı etmek için, rızalarını kazanmak için diyelim onların. Gayret ediyorlar, hizmet ediyorlar. Şöyle bir sizleri tanıyalım, dinleyicilerimiz sizleri tanısın istiyoruz. Salih abi önce sizden başlayalım isterseniz. Daha sonra Mustafa Bey'i dinleriz. Salih Çoban kimdir? Efendim ne işle meşguldür? Buyurun efendim, mikrofon sizde.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz İdris abim. Salih Çoban, 1970 Antalya Korkuteli doğumluyum. 23 yıldır öğretmenlik, matematik maşallah, öğretmenliği yapıyorum. Maşallah. 23 yıldır matematik öğretmenliği yapıyoruz. Birkaç ilde, değişik illerde çalıştıktan sonra, Kayseri'de birkaç yıl dershanecilik yaptıktan sonra Antalya'ya gelmek nasip oldu.
Elhamdülillah.
2002 yılında Antalya'ya geldik.
Eyvallah.
O gün bugündür de Antalya'da matematik öğretmenliği yapmaya devam ediyoruz.
Devam ediyorsunuz. Evet, çok benim. Güzel. Çok güzel. Evet, buyurun Mustafa.
Evet, teşekkürler. Öncelikle bu davetiniz bizi gerçekten çok onurlandırdı.
Estağfurullah.
Mustafa Çoban, ben de Antalya ilinde hizmet vermekteyiz. Kendim yine ben de öğretmenim. Meslek anlamında bilgisayar öğretmenliği görevini yürütmekteyiz.
Çok güzel.
Ya aşağı yukarı biz de meslek hayatımızda 10. yılımızı doldurmuş bulunmaktayız. İşte bazı sivil toplum kuruluşlarına yine destek olmaya çalışıyoruz.
Abi bir kardeş koşturmaya devam
i̇nşallah,
ediyorsunuz.
İnşallah, inşallah.
Eyvallah. Efendim ben şimdi Salih abiden başlamak istiyorum. Abilere öncelik verelim bu arada. Büyüklüğün avantajını kullansın abiler. Salih Bey, siz şu an Antalya'da öğretmenlik yapıyorsunuz. Bununla birlikte ama önemli bir sivil toplum kuruluşunda çeşitli hizmetlerde bulunuyorsunuz. Biraz önce de bunu telaffuz ettik. Hangi derneğimiz var? Neler yapıyoruz? Bunları bir bahsederseniz Akdenizler diye bir derneğimiz var.
Kısa adı.
Neden kurdunuz bu Akdenizleri? Nasıl oluştu? Evet. Şöyle kısa bir tarihçesini de bize anlatırsanız. Çünkü bir öğretmensiniz ve gönüllü olarak böyle bir dernek oluşumunu oluşturmuşsunuz ve vaktinizin öğretmenlik harcı belki önemli bir kısmını burada değerlendiriyorsunuz. Niçin böyle bir şeye girdiniz? Yani nereden çıktı bu dernek meselesi? Hem derneğinizin de tarihçesini ve genel hizmet alanlarını bize bir anlatır mısınız?
2007 yılında derneğimiz Antalya'da, Antalya merkezli kuruldu. Başlangıçta bir Kur'an kursumuz vardı bizim. Kur'an kursuyla ilgili dernek kuralım, kurmayalım, nasıl olur, yardımcı olur mu derken derneğimizin tüzüğünü çok geniş tuttuk. Bu amaçla kurulmuş olmasına rağmen, Kur'an kursunu destekleme amacıyla kurulmuş olmasına rağmen şimdi elhamdülillah daha büyük hizmet alanları açıldı, daha büyük kolları ayrıldı. Bu değişik kollarda faaliyet göstermeye çalıştık. Tabii bu faaliyetlerin en önemli kısmı da eğitim.
Evet.
Eğitimde de gençliğin eğitimi oluşturuyor.
Eyvallah.
Malum biraz önce öğretmenimizden bahsettik. Yani eyvallah, gençlikte iç içeyiz biz. Gençliğin halini, pürmelalini görüyoruz, biliyoruz, yakinen görüyoruz. Yani kullandığı kelimeleri, bizim kendimize yakın hissettiğimiz fikir olarak, düşünce olarak yakın hissettiğimiz abilerimizin çocuklarının bile hallerini gördükçe bu gençlerin ellerinden tutulması lazım. Bu gençlerin hepsinden tutamayız tabii de bize düşen nedir? Kaç kişiyle ilgilenebilirsek, kaç kişiye ulaşabilirsek bunları en azından sorumluluk bazından, ilerideki sorgu sual bakımından kurtarabilmek veya rahatlamak amacıyla böyle bir gençlik alanına çalışmaya döndük.
Eyvallah.
Buyurun.
Peki ne tür bir çalışma metodu benimsediniz? Yani ne yaptınız faaliyet olarak? Neler yapıyorsunuz veyahut da dernekte?
Şimdi bunun için daha çok devletin açtığı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın proje desteklemek kapsamında açtığı proje yarışmasında bizim Mustafa Bey'in koordinatörlüğünde bir proje sunuldu Gençlik Bakanlığı'na. Gençlik Bakanlığı projemizin kabul edildi, uygulanabilir olduğunu gördü, destekleyeceğine söz verdi. Biz de bunun üzerine Antalya'da bir gençlik merkezimiz
oluşumu
yaptık, gençlik merkezi yaptık. 2013 Haziran'ında bu şeyi bir yer tuttuk, kiraladık.
Eyvallah.
Ve şimdiye kadar da bunun içeriğini şey anlatacak, Mustafa Bey anlatacak daha eyvallah, çok koordinatör olduğu için. Yani gençlik alanında en büyük hizmetimiz bu. Bunu diyebiliriz. Ayrıca bizim yine üniversite öğrencilerimizin barınma, en önemlisi barınma, yeme içme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için de derneğimiz bir şekilde çalışmalarını devam ediyor. Orada da şu anda 60 tane üniversite öğrencimize barınma, yeme, içme anlamında derneğimiz hizmet vermekte, destek vermekte.
Peki Salih Hocam, şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu hizmetleri koyulurken hani böyle sizi bu işlere sevk eden duygu nedir acaba? Hani sizin de mi elinizden birileri tuttu ki talebeyken siz de bunu niye yapıyorsunuz? Yani çünkü yüz, belki binlerce, belki 10.000 tane öğretmen var o bulunduğunuz Akdeniz Havzası diyorsunuz o bölgede. Yani siz neden böyle bir oluşumun içerisine girdiniz? Hani bununla ilgili söyleyecek birkaç şeyiniz var mı? Zor bir soru sordum.
Zor. Şeyde okurken ben okulu Erzurum'da okudum. Evet. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okurken.
Eyvallah.
Arkadaşlarımız vardı, bizleri evlerine davet ederlerdi. Bir gün teklif ettiler, hadi birlikte kalalım isterseniz, biz de yurt ortamından ev ortamına çıkalım, hı hı, diyerekten kabul ettik tekliflerini. Bakıyorum gerçekten çok fedakar insanlar orada namaz kılan güzel, hı, insanlar olması açısından bu gençliğin, hı hı, dinini, diyanetini, kültürünü bilen insanlar olarak gelişmesi için fevkalade çalışmalar yapıyorlar.
Hı.
Yani bunu orada şahit olduk, baktık ki birileri karşılıksız hizmet ediyor.
Yeah.
Birileri karşılıksız hizmet ediyor. O üniversitede bakıyorsunuz hocalarımız var. O zamanki hocalarımızdan. Evet. Belki isim de veremem. İhsan Süreyya hocamız vardı mesela. Evet. O gelirdi eve, sohbet ederdi. Bakıyorsunuz, yeah, çevresinde 15 tane öğrenci var.
Yani üniversite hocaları
eve gelip sohbetler, evet, ediyorlardı. Evet. Tabii bu arada mezun olduktan sonra biz İstanbul Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ile de tabii gidip geldikçe, buradaki çalışmaları gördükçe, her gidişimizde, doğrusu İstanbul'a her gelip de geri dönüşümüzde acaba yanlış mı ettik? Yani gelmekle mi yettik, gelmeseydik mi diye düşündük. Çünkü gelince bir bakıyoruz İstanbul koşturuyor, o kadar büyük hizmetler yapıyorlar. İstanbul eziliyorduk bunun altında. Biz de Antalya'da karınca kaderince ne yapabiliriz arkadaşlarımızla konuşup,
eyvallah,
elimizden geldiğince bu tür hizmetleri yapmaya çalışıyoruz.
Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Tabii bu seyahatlerin çok farklı faydaları var.
Çok.
İşte İstanbul'a gelmek, gitmek zor geliyor değil mi Antalya'dan çıkarken? Hele şimdi uçak var da eskiden daha bir otobüste falan. Ama gelince işte bu seyahatler insanı motive ediyor, gayretini artırıyor. Ayrı bir faydası oluyor.
İlk ben İzmir'e gitmiştim. Orada Adem Şahin abimiz,
evet,
oradaydı. Bir güzel, öyle güzel şeyler söyledi ki dönünce, yani bitti akşam döneceğiz, eyvah dedim ya. Yani duymasaydık sorumlu olmazdık. Yani ya, bunları duyduk, şimdi ne yapmak sorumlu lazım, sorumluyuz.
Eyvallah.
2000 kaçtı tahmin ediyorum. 2003 veya 2004 yılında İzmir'e gelmiştik.
Hı-hı.
O yıllardan sonra
bir ateş aldık.
Bir diyorsunuz. Ateş aldık elhamdülillah.
Eyvallah, eyvallah. İnşallah Rabbim daha devamlı eylesin. Evet Mustafa Bey, gençlik merkezimiz var diye Salih Bey abimiz ifade ettiler. Gençlik Merkezi, evet, koordinatörlüğü de sizde herhalde Akdenizler'de. Evet. Kaç yıldır var Gençlik Merkezimiz? Neler yapıyoruz? Biraz şöyle bize bahsedebilir misiniz?
Tabii ki. Şimdi ulaşamadığınız insan sizin değildir. Eyvallah. Asıl düstur bu. Yani bu düstur düşünce, bu düsturla biz hareket etmek içerisindeyiz. Bu düşünceyle tekrar Salih Bey'e sorduğunuz sorudan başlamak gerekirse, elinizden kim tuttu sizin gibi bir,
evet,
soru sormuştunuz.
Evet, evet.
Bizim elimizden sizin abimiz için tuttu. Bizim için daha basit bir soruydu o.
Çok
sağ güzel olsun. Antalya'da tayinimiz çıktı. Antalya'da göreve başlayınca abim dernek başkanı olduğu süreci içerisinde tabii ki biz de bu dernek faaliyetlerine doğal olarak katılmış olduk. Dediğim gibi yani ulaşamadığınız insan sizin değildir. Düsturlu hareketle neler yapabiliriz sorusunu hep kendimize bunu sorduk. Kendimize bir vebal hissediyoruz zaten. Hı-hı. Hala da hissetmekteyiz. Bu soruyu kendimize sorduğumuz zaman cevaplar aramak durumunda kalıyoruz. Tabii ki kendi beraberlik yaptığımız arkadaşlarımız var. Öğretmen, hı-hı, arkadaşlarımız var. Gönüllü çalışan arkadaşlarımız var.
Eyvallah.
Bunlarla hep beraber bir bu soruyu kendimize sorduğumuz takdirde aradığımız cevaplar oldu, yapabildiğimiz, yapamadığımız şeyler oldu. Önümüze Gençlik Merkezi fırsatı çıktı. 2013 yılı itibariyle Gençlik Spor Bakanlığı'na Gençlik Merkezi açılması noktasında, hı-hı, bir proje hazırlığı yaptık arkadaşlarımızla beraber.
Eyvallah.
Tabii niyet halis olunca akıbet de hayır olur. Rabbim bu projemizi vesile kıldı bize hizmet anlamında. 2013 yılı itibariyle biz 2013'ün Eylül ayı itibariyle Gençlik Merkezi faaliyete soktuk. Yeni Ufuklar Gençlik Merkezi adı altında.
Yeni Ufuklar Gençlik Merkezi.
Aynen.
Güzel.
Bu vesileyle Antalya'nın merkezi konumunda olan bir okuldu. Tabii ki Antalya kozmopolitik bir şehir.
Evet.
Yani çok fazla dışarıdan göç alan bir şehir. Bununla beraber, göç almakla beraber yurt dışındaki insanların da çok rağbet olduğu bir bölge.
Değil mi? Türkiye'nin turizm üssü zor bir bölge. Yani
zor
açık
bir bölge,
konuşmak
evet.
gerekirse Antalya'da.
Bazı hizmetler açısından gerçekten zor bir bölge. Ama biz inanıyoruz ki gönülleri çok hoş, gönülleri derya olan birçok insanımız da var bu
Eyvallah.
Hizmetler bağında. Antalya'mızı bu şekilde, bu taraftan tanıtmak gerekiyor açıkçası.
Eyvallah.
Bu vesileyle gençlik merkezimizi açtık. 2013-2014 eğitim öğretim yılında yaklaşık 200 öğrenciye yakın bir hizmet kapısı oluştu o noktada.
Maşallah.
Biz burada ortaokul ve lise öğrencilerine hem akademik başarılarını geliştirebilecek ortamlar hazırlamaya çalıştık gönüllü öğretmenlerle. Bununla beraber milli ve manevi değerler açısından veya değerler eğitim adı altında değerler kazandırma adına da birçok faaliyetler yaptık öğrencilerimizde. Sanatsal faaliyetler yaptık, sportif faaliyetler yaptık. Birçok doğa yürüyüşleri yaptık onlarla beraber. Onlara katkı sağlayabilecek birçok etkinlikler yaptık. Bu yıl içerisinde de yine 25 tane öğrencimizi Cuma ile Pazar arası yatılı bir şekilde orada eğitimle devam etmekte. Genellikle İmam Hatip ortaokul öğrencileri ağırlıklı şu anda hizmet alanımız. Burada öğrencilerimiz yine akademik başarılarını geliştirmek adına Arapça Kur'an-ı Kerim derslerini almaktalar. Eğer okuldaki derslerinde bir eksiklik varsa da bunları giderme noktasında yine öğretmenlerimiz gönüllü olarak ders vermekteler. Yani ailelerin çok mutlu olduğunu gördük biz. Biz bu yani, projeye başlarken 15 kişiyle başlamıştık. İkinci hafta içerisinde 25 kişiye çıktı.
Maşallah.
Yani bu noktada talep noktası da var. Yani
rabet
bir adım
de var.
Tabii ki yani. Bir adım atıldığı takdirde bunun muhakkak karşılığını görüyorsunuz bir şekilde.
Eyvallah. Mustafa Bey, gençlik merkezi demiştiniz. Şunu sormak istiyorum. Bu gençlik merkezi çalışması nasıl karşılandı Antalyalılar tarafından? Var mıydı bilmiyorum Antalya'da bunun başka örnekleri. İlk açan siz mi oldunuz? Rabet nasıldı? Bunu biraz buradan başlayabiliriz isterseniz.
Evet. Gençlik Merkezi adı altında ilk defa bizim derneğimiz bu Antalya'ya sokmuş oldu. Tabii ki birçok yine sivil toplum kuruluşları bunun bir prototip örneğini uyguluyorlardı belki.
Evet.
Ama tam kapsamlı ve bu kadar detaylı bir şekilde ilk defa biz uygulamış olduk.
Eyvallah.
Tabii ilk başta binayı hazırladınız, afişleri astınız. İnsanlar geçerken kafalarını çevirerek geçiyorlar. Ne oluyor, ne yapıyor acaba burada derken?
Tedirginlik de oluyor.
Bir tedirginlik de oluyor. Ama o tedirginin yanında burada bir şeyler var hevesiyle de gelip soruyorlardı. Yani. Sağ olsunlar gençlik merkezimizdeki oradaki arkadaşlarımız, özellikle bir tane oranın müdür idareciliğini yapacak arkadaşlarımız bu konuda çok insanlara vefa göstererek çok detaylı anlattılar gençlik merkezi nasıl bir faaliyet olacağı noktasında. Bu kulaktan kulağa da çok çabuk yayılabiliyor. Burada şöyle bir faaliyet yapılıyormuş diyor. Akşam eve gittiği zaman mahallesine, komşusuna alt ve üst katta anlatınca müthiş bir rağbet oldu açıkçası. Biz şunu da gördük. Yani evet velilerimiz şu anda ders odaklı bir eğitimi çok talep etseler de ama bunun aslında birinci öncelikli olmadığını hissettik biz. Bize, öğrencilerimize manevi anlamında, değerler anlamında neler katabiliriz bunu da verin. Bunu da istiyoruz babında. Çok ciddi yaklaşımlar oldu.
Bu konu benim için önemli.
Evet.
Burada bir şey yapacağım. Yani velilerden diyorsunuz.
Kesinlikle.
Sadece okul başarısı değil de değerler eğitimi yani milli manevi duyguların gelişimi noktasında da bir taleple karşılaştık.
Kesinlikle. Biz,
yani bu çok önemli bir şey. Çünkü veliler maalesef eskiden böyle bir şey vardı. Aman aman şu sınavı kazansın. Aman şöyle olsun. Aman böyle olsun. Bir değerler eğitimi, bir karakter eğitimi programı dediğinizde velilere aman ellemeyin hocam şimdi sınava hazırlanıyor. Hiç bozmayalım çocuğun işte temposunu derlerdi.
Evet, kesinlikle.
Yani, halbuki bu çok bozacak bir şey yapmıyoruz ki. Biz bu çocuğu daha iyi yapacak bir şey yapıyoruz değil mi? Yani
evet.
Maalesef insanlar o kadar odaklanmış ki zihinsel süreçlere, çocukların kariyerlerine, dünyevi ikballerine o kadar çok yoğunlaşmışlar ki onların ahiret menfaatleri olan için bir şey söylediğinizde aman hocam bozmayalım çocuğun düzenini falan derlerdi. Ama şöyle bir anlattığınız tarzda bir şeyle karşılaşmak çok ümit veriyor. Bu
kesinlikle,
heyecanlandırıyor.
Kesinlikle.
Onun için biraz temas edelim diye durdum.
Kesinlikle. Evet. Biz de gerçekten ilk başta böyle bir tepki alacağımızı, olumlu tepki alacağımızı düşünmemiştik. Velilerin bu noktada taleplerini karşılamak amacıyla da programda tabii çerçevesi değerler eğitime biraz daha ağırlık vermek durumunda kaldık.
Eyvallah.
Çünkü talep bu noktada. Çok da mutlu olduk. Yani velilerimizden şöyle bir ortam da oluştu. Bir anne grubu özel geldiler gençlik merkezimizde. Tabii bu süreç başladı ve biraz devam ettikten sonra oradaki öğretmenlerimize birebir görüşmek istediler aslında. Görüştüklerinde şöyle bir tepki aldılar. Yani artık yemek yerken veya sabah evden çıkarken daha mutlu oluyorum dedi. Yani çocuğumun davranışlarındaki meydana gelen değişimler beni daha çok mutlu ettiğini söyledi. Harika. Tabii bu tip yaklaşımlar bizi kamçılıyor. Omuzlarımızdaki yükü de aslında biz bu işi doğru yapıyoruz düşüncesiyle biraz hafifletmiş oluyor.
Eyvallah.
Kamçılıyor. İnşallah daha iyi hizmetler noktasına gelir. Tabii biz sadece eğitim noktasında okulların açık olduğu sürece değil, biz yazın da bu faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz.
Evet,
öğrencilerimizin yaz aylarında vakitlerini daha değerli, daha anlamlı geçirmeleri anlamında yaz okulları yapıyoruz. Bunu
Rağbet oluyor mu yaz okullarınıza?
Müthiş bir rağbet var.
Çünkü tatil bölgesindesiniz. İnsanlar belki işe güce veya ne bileyim daha farklı yayla sezonu oluyor mu bilmiyorum Antalya'da.
Bununla beraber sayabileceğiniz bütün etkinler belki dezavantaj gibi gözükebilir. Yani tatil sezonu olması, Antalya sıcak bir bölge. Kış aylarında yaylacılık olması bize bir dezavantaj getirse de şöyle bir durum var. Çalışan aileler için biraz da vazgeçilmez oluyor. Bu bir çıkar ilişkisi aslında bir şekilde. Çalışan aileler içerisinde. Çünkü çocuk evde, baba çalışıyor, anne çalışıyor, yaz, tatil. Hani bu ikilemi yaşarken de ama bir yandan da şunun eksikliğini hissediyor. Kendileri evde bir şey katamadığını, bir değer veremediğini belki biraz eksikliğini hissediyorlar. Bu anlamda gençlik merkezi tam devreye girmiş oluyor. Dikkat çekmiş oluyor aileler nazarında. Bu vesileyle yaz okullarında öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim eğitimleri veriyoruz. Bununla beraber öğleye kadar Kur'an-ı Kerim eğitimleri, Peygamber Efendimizin hayatı gibi kıssalar, hisseler anlatıldığı gibi öğle yemek verip öğleden sonra da her gün bir faaliyet yapmak şartla işte havuzlarda, futbol sahalarında geziler düzenleyerek öğrencilerin sportif alanlarını destekleyerek böyle güzel bir ortam oluyor yaz okulları. Fark ettiğim şu, öğrencilerin sabahtan öğleye kadar koyduğunuz eğitimi öğleden sonra sosyal ve sportif faaliyeti desteklerseniz öğleden sonra yapmış olduğu sportif faaliyetler derslerdeki akademik başarıyı ciddi anlamda ilerletti.
Yani
hiç Kur'an-ı Kerim bilmeyen bir öğrencinin biz 10 gün içerisinde ciddi anlamda Kur'an-ı Kerim okur hale geldiğini ve ailesinin bu zamana kadar bunu başaramadığını ifade eden birçok velimiz oldu. Benim kendi arkadaşım vardı, öğretmenlik yaptığımız. Öğrencisi 4. sınıftaydı. Öğretememişler Kur'an-ı Kerim'i. Ama 10 günde öğrenen bir çocuk ve bu çocuk yani kapasitesi çok iyi, deneme sahaları falan girdiği zaman hep full çeken bir öğrenci ama 4. sınıfta öğretememişler. Böyle bir etki olduğunu gördük. Yani anlatabileceğimiz belki bunda çok iyi örnekler var bununla çok nazaran. Bizi mutlu kılıyor bunlar.
Eyvallah. Kıymetli dostlarımız, bu anlatılan Antalya'dan bir örnek. Yazıyla kışıyla dolu dolu bir gençlik merkezi elhamdülillah. Tebrik ediyorum. Bizim için de çok ümit verici, sevindirici. Rabbim başarılarınızın devamını nasip eylesin inşallah. Yani Antalya'da Akdenizler olarak bu tür bir çalışmayı yürütüyorsunuz. Bunun haricinde zannedersem öğretmenlerle ilgili de bir çalışma içerisindesiniz.
Evet.
Neler var, neler yapıyorsunuz o konuda?
Bununla beraber öğretmenlerle ilgili de tabii ki sivil toplum kuruluşları ortaklaşa işler yapıyoruz. Kendim aynı zamanda farklı öğretmenlerden oluşan farklı bir sivil toplum kuruluşunda yine başkanlığını yürütmekteyim. Antalya Şube Başkanlığı'nda. Aynı zamanda yine İGEDER'le ortaklaşa yaptığımız birçok programlarımız var. İGEDER temsilcimiz var. Erdoğan hocamız sağ olsun. Tabii ki eğitim birçok ayakları olan bir kurum. Bunun bir ayağı da öğretmen ayağıdır. Sadece öğrenciler üzerine yaptığınız projeler sonuç alamayabilirsiniz. Çünkü öğretmen kalitesini arttırmak adına da öğretmen üzerine yapacağınız projeler olması gerekiyor. Bu vesileyle öğretmenin akademik anlamda geliştirmek anlamında veya öğrenciye kendi bilgi ve birikimini nasıl aktarması noktasındaki akademik gelişimi sağlamak gerekiyor bu noktada. Neler yapıyoruz? İGEDER çatısı altında yine 20-25 kişilik bir öğretmen gruplarımız oluyor. Bunlara biz haftalık olağan toplantılar yapıyoruz. Hem kendimizi geliştirmek adına güzel hasbeller oluyor.
Harika.
Hem de okullarda karşılaştığımız iyi ve kötü örnekleri, kötü örneklerse bunun çözüm noktası neler yaptığımızı, iyi örnekse eğer bunlar, arkadaşlar bu örnekleri kendileri de uygulamak adına bir fırsata çevirmiş oluyorlar. Böyle güzel hasbelle oluşuyor. Aynı zamanda yöneticinin yaptığım sivil toplum kuruluşuyla ilgili de ciddi projeler geliştirmek üzereyiz. Bu aşamada ciddi adımlar atacağız inşallah. Tabii bunda İGEDER'den de destek alacağız. Onların tecrübesini de paylaşacağız. Ortaklarımız İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olacak Antalya'daki. Yine farklı sivil toplum kuruluşlarımız var. Yine öğretmen açısından çalışma yapmak isteyen. İnşallah onlarla beraber güzel işler, daha güzel işler yapacağız. Ses getiren işler yapacağız inşallah.
İnşallah. Rabbim muvaffak kılsın. Başarılar nasip eylesin orada. Çünkü dediğiniz gibi yani eğitim dediğiniz zaman evet öğrenci önemli ama öğretmen de çok önemli. Veli de çok önemli.
Kesinlikle.
Bunların hepsini kuşatan bir çalışma içerisinde olmanız gerekiyor. Antalya'nın ilçeleriyle bir bağlantınız var mı? Nasıl ilçelerde durum?
Evet,
temasınız var mı merkezle ilçeler arasında?
Evet, biz Antalya'daki içerideki bazı arkadaşlarımız da bizim Antalya merkezi yaptığımız faaliyetler noktasında desteklemek istiyoruz. Onları istediğimiz gibi de onları Antalya'ya davet edip yaptığımız faaliyetlerden birer örnek gösteriyoruz. Tabii ki bundan etkilenen, bu işe gönüllü olan birçok arkadaşlarımız da oluyor. Özellikle Korkut Eli'nde bu faaliyetler anlamında ciddi gelişmeler var. Onlar öğrenciler anlamında öğrencilere haftalık buluşmalar yapıyor bazı grup öğretmenlerimiz. Onlarla güzel, hoşça vakit geçiriyorlar bazı faaliyetler yaparak. Bununla beraber Gazipaşa'da yine aynı şekilde İmam Hatip Lisesi'nde faaliyetler olduğu noktasında bilgimiz var. İnşallah daha da gelişecek. Diğer içeride bunlar zamanla sirayet edecektir inşallah.
İnşallah.
Daha ciddi projelerle daha güzel işler yapılacaktır, ümit ediyoruz.
İnşallah. Yani Antalya'da iki tane öğretmen arkadaşımız, abi kardeş değil mi?
Evet.
Birbirlerine omuz vererek Akdeniz Der çatısı altında yine diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da birlikte aktif bir çalışmanın içerisindeler, gayretin içerisindeler. Peki şey nasıl? Siz diyelim böyle bir dernekle birlikte yola çıktınız 2007 yılından beri.
Evet.
Salih Bey'in söylediği kadarıyla çalışmayı yürütüyorsunuz. Başka bir sivil toplum kuruluşu var mı? Yani diğer sivil toplum kuruluşlarındaki canlılık nasıl görüyorsunuz? Antalya bu noktada hareketli bir yer olmaya başladı mı artık?
Bunu daha çok hareketlenme oldu. Şimdi Birlik Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti bakıyoruz, duyuyoruz. Kurucuları, evet. Ensar Vakfı, bütün bu yurt genelindeki ulusal,
evet,
derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının bütün temsilcisi Antalya'da var. Hepsi de böyle genelde öğretmen arkadaşlarımız var başlarında.
Eyvallah.
Öğretmen arkadaşlarımız yönlendiriyorlar. Öyle bir aşk, heyecan içindeler ki bakıyorsunuz mesela daha dün akşam gelirken de herhalde bir kültür merkezi var. Kepez Belediyesi'nin kültür merkezi hiç boş durmuyor.
Maşallah.
Her gün bir etkinlik oluyor. Yine şeyde daha böyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı artık iki tane şey var yine kültür merkezleri var, konferans salonları var. Buralara bakıyoruz Antalya'da ilanlar, panolar, afişler hep dolu. Her zaman bir program var. Her zaman bir program var. Canlı bir şekilde inşallah Antalya hızlı bir şekilde
İnşallah.
Çalışmalarını sürdürüyor.
Bir de sizden Antalyalıları bulmuşken ben de yıllardır Antalya'ya gidip geliyorum. Birisini soracağım size. Ondan da bahsetmeden Antalya eksik kalır. Bizim sağ olsun yıllardır geliş gidişlerimizde bize babalık yapan, destekleyen bir büyüğümüz Sadık Hocamız var değil mi?
Evet, kesinlikle.
Biraz Sadık Hocamızdan da anlatsanız. Çünkü burada bu anekdot da çok mühim, kıymetli dostlarımız. Bu arkadaşlarımız böyle canı gönülden gençlik merkezleri, üniversite çalışmaları, diğer öğretmen çalışmaları koşturuyorlar ama bunun arkasında bu dostlarımızın belki küçüklük yıllarından beri ellerinden tutan, destek,
evet,
olan bir gönül eri var değil mi? Sadık Üzer Hocamız.
Kesinlikle.
Sadık Hocamız da sürekli bu işlerin içerisinde herhalde, destekçisi.
Hiç.
Biraz Sadık Hocamı anlatmak lazım. Bu tür insanlar çok önemli çünkü. Yani bunlar bir çığır açan, işte fener tutan, sizin yürümeniz için değil mi? O karanlıklarda.
Kesinlikle.
Işık tutup yolunuzu görmenizi ve yol almanızı sağlayan insanlar. Ona da temas etmeden Antalya eksik kalır.
Kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz. Sadık Hocam bugün itibariyle 74-75 yaşlarında.
Maşallah.
Ama der ki bize ben hepinizden gencim diyor. Gerçekten de hepimizden daha enerjik bir şekilde bu çalışmaların içerisinde biz sürekli kendileriyle istişare halindeyiz. Şunu nasıl yapalım, ne yapalım? Onun tabii öğretmenlik, Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış birisi olarak engin tecrübeleri var.
Eyvallah.
Bu çalışmalarda da tecrübeleri var. Bize her konuda müthiş destekleri oluyor. Destek, biz zaten gidip ne yapabiliriz hocam diye istişare, danışma babında ona tabiri caizse yani danışmadan çok şey yapamayız.
Evet.
Bir şey yapamayız.
Evet.
Yaptığımız takdirde de zaten sonuç ketum oluyor. Gitmiyor. Bakıyorsunuz. Onsuz bir şey olmuyor. Dualarını alıyoruz. Büyüklerin
tabii.
Duaları önemli tabii bu hususta. Evet. Dualarını, desteklerini, yol, yöntem, rehberlik.
Büyüklerin firaseti, basireti, evet, tabii apayrı bir şey.
Kesinlikle.
Yılların tecrübesi,
evet,
var.
Sağlıklı Güzel Hocam Antalya için gerçekten bir deha aslında.
Evet.
Biz bazen önümüzü göremediğimiz zaman öyle bir projektör yakıyor ki, evet, yani ufkumuz sonsuza doğru gitmeye başlıyor.
Eyvallah.
Bu nokta çok önemli bir isim Sağlıklı Güzel,
eyvallah,
Hocamız.
Eyvallah.
Ben bir şey anlatayım.
Buyurun,
hocamla. Şimdi biz dershanecilik yaptık malum. Hocamla her hususta ben şahsi işlerimde de hocamla istişare ederim. Hocam arkadaşlar dershaneden çağırıyorlar gidelim mi? Hiç durma git dedi. Hemen bu sözün arkasında hemen şey yaptık. Dilekçeyi yazdık, istifa ettik, geçtik dershaneye. Tabii 5 yıl falan yaptık. Ondan sonra biraz yorgunluk mu başladı yoksa umduğumuzu bulamadık mı dershanelerde? Sonra Antalya'ya geldik. Bir yılda Antalya'da dershanecilik yaptık. Hocamla yine istişare halindeyiz. Hocam ne yapalım? Dershane sallanıyor böyle. Artık kötü yönetimden dolayı sallanmış. Hocam dedi ki burayla yine anlaşacaksın dedi. Hocam maaşlarımızı alamıyoruz bakın. Bir başka dershaneyle anlaşsak gitsek. Yok dedi burayla anlaşacaksın dedi. İstişare ediyoruz madem benim dediğimi tutacaksan burayla anlaşacaksın dedi. Tamam dedik biz de anlaştık. Netice dershane battı. İki ay sonra dershane el değiştirdi. Diğer dershanelerde öğretmen ihtiyaçlarını hallettiler. Hocam ne yapacağız? Hocam dedi ki bilmiyorum dedi. Yani şu anda ben o zaman gönlüme geleni söyledim. Şimdi serbestsin istediğini yapabilirsin dedi. Bir arkadaşımızın dershanesi vardı yine bizi sağ olsun ona, oraya çağırdı. Orada dershanesi yapalım beraber derken Milli Eğitim öğretmen alımları açtı. Müracaat ettik. Milli Eğitim'e de geçtik. O zaman şu anda ne kadar oldu ben geçeli? Bir 10 yıl oldu herhalde.
Evet.
Yani en iyi yaptığım iş o Milli Eğitim'e geçme
süreci
olduğunu düşünüyorum. Çünkü o gün hocam ısrar etmeseydi,
eyvallah,
başka daha batmayan bir dershaneyle anlaşsaydık biz bu süreç...
Sözleşmeyi yapmış olacaktınız, vazgeçemeyecektiniz. Öğretmenlik alımlarına da giremeyecektiniz.
Yani bu konuda çok büyük destek oldu hocamız.
Eyvallah. Yani hem büyüklerin istişaresindeki bereket hem de burada başka bir şey daha var. Sizin için şer zannettiklerinizde hayır olabilir. Hayır zannettiklerinizde şer olabilir diye. Ona da çok güzel bir örnek oldu.
Şimdi ne yaparsan yap dedi bana. Dersin hocam battı. Tamam şimdi ne yaparsan yap serbestsin dedi. Şimdi serbestsin dedi.
Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun.
Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
Program yapmış olduk. Ben bu Anadolu'nun heyecanını, samimiyetini çok önemsiyorum. Anadolu aslında Türkiye'ye bir dinamizm veriyor. İstanbul'a da bir dinamizm veriyor.
İstanbul veriyor bence. İstanbul Anadolu'ya veriyor.
İşte siz öyle, biz de böyle görüyoruz. Yani biz de Anadolu'ya gidip oradaki sizin gibi güzel insanlarla bir arada oldukça daha bir enerjiyle doluyoruz. Sohbet ettikçe daha bir enerjiyle doluyoruz. Türkiye'nin her tarafında bu tür gönüllü öğretmenlerin, arkadaşların olması ve böyle gençlere yönelik özellikle hizmetlere omuz vermeleri Türkiye için, Türkiye'nin istikbali için son derece önemli ve anlamlı. Rabbim bunların sayısını artırsın inşallah diyoruz. Çünkü iyiliği çoğaltma noktasında ne kadar çok gayret gösterilirse az. Çünkü kötü örnekler kendi kendine reklamını zaten çok iyi yapıyor ve çok hızlı çoğalıyor. Onun için sizler gibi güzel insanların, iyi insanların, sizi bu mikrofondan dinleyen Konya'da, Edirne'de, Türkiye'nin dünyanın herhangi bir yerindeki güzel dostlarımızın, ha bak öğretmen arkadaşlar böyle bir oluşuma girmişler. 200-300 gence ulaşıyorlar belki daha fazla. Antalya gibi bir yerde ben de bunu yapabilirim. Bak onlar da benim gibi bir öğretmen. Hani dedik ya birileri yapabiliyorsa ben de yapabilirim.
Evet.
He, ama birileri yapmıyorsa da bulunduğumuz bölgede düşüneceğimiz şey ne? O zaman ben yapmalıyım. Ben yapmalıyım muhakkak diye. Buna güzel bir örnek oldunuz burada. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar bir araya gelmek ümidiyle. Kıymetli dostlarımız, Eğitimde İyi Örnekler programımızın sonuna yaklaştık. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konu, farklı bir misafirimizle, konuğumuzla karşınızda olmaya gayret edeceğiz. Efendim Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.